Ayrım 19.
Sayfa 579. "Bakınız, akıllı Basilio," diye ekledi Don Quixote. "Adını hatırlamadığım bir bilgeye göre bütün dünyada bir tek faziletli kadın varmış ve bütün erkeklere o tek faziletli kadının kendi karıları olduğunu düşünmelerini, inanmalarını tavsiye eder. Böylece mesut yaşayabileceklerini söylermiş. Ben evli değilim, bugüne kadar evlenmeyi düşünmüş de değilim. Buna rağmen fikrimi soracak olana, evleneceği kadını nasıl arayacağı konusunda nasihat vermeye cesaret ederim. Her şeyden önce mülkünden çok şöhretine dikkat etmesini öğütlerim. Çünkü faziletli kadın bu şöhretini yalnızca faziletli olarak değil, aynı zamanda öyle görünerek kazanır. Ortalıkta yapılan hafiflik ve serbestlikler, kadının namusunu gizli yapılan ahlaksızlıktan daha çok lekeler. Evine namuslu bir kadını aldığın takdirde onu öylece korumak, hatta daha da faziletli kılmak kolay iştir. Halbuki ahlaksız bir kadın alırsan düzeltmen çok zahmetli olur. Çünkü bir uçtan diğerine geçmek imkansız olmasa bile son derece zordur." Bütün bunları dinlemekte olan Sancho kendi kendine dedi ki, "Benim bu efendim, ben aklı başında adam gibi konuştuğum zaman vaaz olup dünyayı dolaşarak pek güzel vaazlar verebileceğimi söyler. Ben de ona diyorum ki, cümleleri böyle peş peşe sıralamaya, nasihat etmeye başladı mı, bir değil 10 vaaza bedeldir. Meydanlara bir çıksa el üstünde tutulur. Gezgin şövalye değil, şeytan mübarek. O kadar çok şey biliyor. Ben aslında gizliden gizliye sadece şövalyeliğe ilişkin şeyleri bildiğini düşünüyordum. Ama bulaşmadığı, burnunu sokmadığı konu yok." Sancho bunları yüksekçe bir tonda mırıldanıyordu. Efendisi işitti ve sordu. "Ne mırıldanıyorsun Sancho?" "Bir şey dediğim, mırıldandığım yok," diye cevap verdi Sancho. "Sadece kendi kendime keşke Zat-ı Ali'nizin şimdi söylediklerini evlenmeden önce duymuş olsaydım diyordum. O zaman belki şimdi salınmış öküz hakkıyla yalanır derdim." "Senin Teresan o kadar kötü mü Sancho?" dedi Don Quixote. "Çok kötü değil," diye cevap verdi Sancho, "ama çok iyi de değildir. En azından benim istediğim kadar iyi değil." "Karını, çocuklarının annesini kötülemen hiç doğru değil Sancho," dedi Don Quixote. "Biz ödeşmiş durumdayız," diye cevap verdi Sancho. "O da canı istedi mi beni kötüler, özellikle kıskandığı zamanlarda. İşte o zaman şeytan duramaz karşısında." Yeni evlilerin yanında 3 gün kaldılar ve krallara layık bir ikramla ağırlandılar. Don Quixote, eskrimci lisans talebesinden kendisini Montesinos mağarasına götürecek bir kılavuz bulmasını rica etti. Çünkü mağaraya girip bütün o yörede anlatılan harikaların gerçek olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istiyordu. Lisans talebesi kılavuz olarak yanına kendi kuzenini verebileceğini söyledi. Kuzeni yüksek tahsil görmüş biriydi ve şövalye kitaplarına çok düşkündü. Don Quixote'yi seve seve mağaranın ağzına kadar götürür, bütün La Mancha'da, hatta bütün İspanya'da meşhur olan Ruidera lagünlerini de gösterirdi. Don Quixote onun arkadaşlığından hoşlanacak, zevk alacaktı. Çünkü basılmak, prenslere ithaf edilmek üzere kitaplar yazmayı bilen bir delikanlıydı. Nihayet kuzen hamile bir eşekle geldi. Eşeğin semerine canlı renklerde bir halı ya da kilim örtülmüştü. Sancho Rosinante'yi eğerledi, kara kaçana semer vurdu, heybelerini doldurdu ve bunlara kuzenin aynı şekilde doldurulmuş heybeleri eklendi. Sonra kendilerini Tanrı'ya emanet edip herkesle vedalaştılar ve meşhur Montesinos mağarasının yolunu tuttular. Don Quixote yolda kuzene hangi dalda ve konuda tahsil gördüğünü, işini ve mesleğini sordu. Kuzen mesleğinin hümanistlik, işinin ve tahsilinin basılmak üzere kitaplar yazmak olduğunu söyledi. Bu kitapların hepsi halk için çok faydalı, bir o kadar da eğlenceliydi. Bir tanesinin adı Üniformalar kitabıydı. Bu kitapta 703 üniforma, renk, arma ve sembolleri ile tasvir edilmişti. Saraylı şövalyeler kutlama ve törenler için bunlardan istediklerini beğenip alabilirler, kimseden dilenmelerine, arzu ve amaçlarına uygun bir şey icat etmek için kafa patlatmalarına gerek kalmazdı. Çünkü ben kıskançlara, küçümsenenlere, unutulanlara ve mevcut olmayanlara onlara uygun olan şeyi veriyorum. Baştan aşağı yeniliyorum. Bir başka kitabım var ki Değişimler veya İspanyol Ovidius'u adını vereceğim. Çok değişik, yepyeni bir kitap. Bu kitapta Ovidius'u gülünç biçimde taklit ederek Sevillalı Hiralda'yı, Magdalena meleğini, Cordoba'nın Vesingera lağımını, Gisando boğalarını, Morena dağlarını, Madrid'deki Leganitos, Lavapies, Piojo, Canyo Dorado ve Priora çeşmelerini anlatıyorum. Bunu öyle istiareler, teşbihlerle yapıyorum ki aynı anda hem neşelendiriyor, hem şaşırtıyor, hem de bilgi veriyorum. Adına Polidoro Vergilio'ya ek dediğim, çeşitli icatları konu alan bir kitabım daha var. Derin bilgi ve araştırmalar içeren bir kitaptır. Polidoro'nun atlamış olduğu bazı önemli konuları ben bu kitapta inceliyor, zarif bir üslupla ortaya koyuyorum. Vergilio, dünyada ilk kimin nezle olduğunu, frengiyi tedavi etmek için ilk kimin yağ kullandığını belirtmeyi ihmal etmiştir. Ben bunları tek tek açıklıyor, 25'ten fazla uzmanın görüşüyle destekliyorum. Zat-ı âliniz bizzat karar verebilirsiniz. İyi çalışmış mıyım? Böyle bir kitap herkese yararlı olur mu? Kuzenin konuşmalarını büyük bir dikkatle dinleyen Sancho dedi ki, "Saygıdeğer efendim, Tanrı kitaplarınızın basımında talihinizi açık etsin. Biliyor musunuz acaba, her şeyi bildiğinize göre bunu da biliyorsunuzdur. Kafasını ilk kaşıyan kim olmuş? Ben şahsen Adem babamız olduğunu sanıyorum." "Odur herhalde," diye cevap verdi kuzen. "Çünkü Adem'in bir kafası ve saçları olduğu muhakkak. Böyle olduğuna göre de dünyadaki ilk insanda o olduğundan herhalde kaşındığı olmuştur." "Ben de öyle düşünüyorum," diye cevap verdi Sancho. "Peki söyler misiniz, dünyanın ilk cambazı kimdir?" "Doğrusunu isterseniz kardeşim," dedi kuzen, "incelemeden önce bunu bilemem. Kitaplarımın başına döndüğümde araştırırım. Bir daha görüştüğümüzde cevap veririm size. Bu son görüşmemiz olmayacak nasılsa." "Bakın efendim," dedi Sancho, "hiç zahmet etmeyin. Çünkü sorduğum sorunun cevabını şu anda buldum. Dünyanın ilk cambazı Lucifer'di. Cennetten kovulduğunda takla ata ata cehennemin dibini boyladı." "Haklısın arkadaşım," dedi kuzen. Don Quixote dedi ki, "Bu soru da bu cevap da sana ait değil Sancho. Birinden duymuşsun." "Susunuz efendim," dedi Sancho. "Yemin ederim şimdi soru sorup cevaplamaya koyulursam sabaha kadar sürer. Saçma sapan sorular sorup abuk subuk cevaplar verme konusunda benim kimsenin yardımına ihtiyacım yoktur." "Bildiğinden fazlasını söyledin Sancho," dedi Don Quixote. "Bazı kimseler uğraşır, didinir, öyle şeyleri öğrenir ve ortaya çıkarırlar ki, öğrenilmesi, ortaya çıkması, zihin ve hafıza için bir nebze önem taşımaz." O günü bu ve bu gibi hoş sohbetlerle geçirdiler. Gece de küçük bir köyde konakladılar. Kuzen Don Quixote'ye Montesinos mağarasının oradan en fazla 2 fersah ileride olduğunu ve içine girmeye kararlıysa bağlanıp derinliklerine inebilmek için halat temin etmesi gerektiğini söyledi. Don Quixote mağaranın dibi cehenneme bile açılıyor olsa mutlaka göreceğini belirtti. Bunun üzerine yaklaşık 100 kulaç halat alıp ertesi gün öğleden sonra saat 2'de mağaraya vardılar. Mağaranın ağzı geniş ve yüksekti. Fakat sık girift yaban inciri, böğürtlen ve çalılarla dolu olduğundan önü tamamen kaplanmış, kapanmıştı. Mağarayı görünce kuzen Sancho ve Don Quixote hayvanlarından indiler. Diğer ikisi Don Quixote'yi halatlarla sıkıca bağladılar. Kendisini sarıp bağlarlarken Sancho dedi ki, ''Sevgili efendim, ne yapacağınızı iyi düşünün. Diri diri mezara girmeyin. Soğusun diye kuyuya sarkıtılan şişeye benzemeyin. Zindandan beter görünen bu yeri keşfetmek zat halinize düşmez. Beni bağla ve sus diye cevap verdi Don Quixote. Sevgili dostum Sancho, böyle bir serüven mutlaka benim alnıma yazılmış olmalı. Bunun üzerine kılavuz dedi ki, Senyor Don Quixote, zat halinizden rica ediyorum. İçeride ne olduğuna gözünüzü dört açıp bakın, inceleyin. Benim değişimler kitabıma koyabileceğim şeyler olabilir. Sizin kitap emin ellerde diye cevap verdi Sancho Panza. Ve sonra Don Quixote'nin bağlanması tamamlanınca zırhın üzerinden değil hırkasının üstünden bağlanmıştı. Don Quixote dedi ki, ''İhtiyatsızlık ettik. Bu halata bir de çıngırak taksaydık, onun sesinden hala inmekte ve sağ olduğum anlaşılırdı. Neyse, madem artık yapılacak bir şey yok, Tanrı bana yol göstersin.'' Bunun üzerine diz çöküp alçak sesle Tanrı'ya dua etti. Bu yeni ve görünüşe bakılırsa tehlikeli serüveni başarıyla sonuçlandırması için yakardı ve sonra yüksek sesle dedi ki, ''Ey her hareketimin, her attığım adımın efendisi, muhteşem eşsiz Dulcinea del Toboso, eğer ki bu talihli aşığının duaları, yakarıları kulağına ulaşabiliyorsa, görülmedik güzelliğinin hatırına yalvarıyorum, dinle. Çünkü tek duam bu kadar ihtiyacım olduğu bir anda benden yardımını, desteğini esirgememendir. Ben önümde açılan bu cehenneme atlamak, dalmak, gömülmek üzereyim. Tek amacım sen bana yardım ettiğin takdirde altından kalkamayacağım bir zorluk olmadığını bütün dünyaya göstermektir. Bunları söyledikten sonra mağaraya yaklaştı. Aşağıya doğru kaymak, içeri girmek için tek yolun elleri veya kılıcıyla kendine bir yol açmak olduğunu gördü ve elini kılıcına atarak mağaranın ağzındaki çalıları kesip biçmeye koyuldu. Bu gürültü patırdı sonucunda çok sayıda dev karga ve dağ kargası koyu bir bulut halinde büyük bir süratle mağaranın ağzından çıkarak Don Quixote'yi yere devirdi. Katolik bir Hristiyan olduğu kadar kâhinliği de olsaydı bunu uğursuz bir işaret kabul eder ve böyle bir yere dalmaktan kaçınırdı. Sonunda ayağa kalktı. Artık karga ya da kargalarla birlikte çıkmış olan yarasalar gibi gece kuşları çıkmadığını görünce, kuzenle Sancho halatı saldılar. Don Quixote de korkunç mağaranın içine daldı. Girerken Sancho ona hayır duasını verdi ve binlerce kere haç çıkarıp dedi ki, ''Tanrı, Fransız kayası ve Gaeta teslisi sana yol göstersinler. Gezgin şövalyelerin hası, şanı, şerefi. İşte gidiyorsun, dünyanın çelik yürekli, tunç kollu pehlivanı. Tanrı sana yol göstersin. Peşine düştüğün bu karanlığa gömülmek uğruna, geride bıraktığın bu hayatın ışığına sağ salim geri döndürsün.'' Kuzen de aşağı yukarı aynı duaları, yakarıları dile getirdi. Don Quixote sürekli halatı salmaları için sesleniyordu. Onlar da azar azar salıyorlardı. Mağaranın içinden bir borudan çıkar gibi gelen haykırışları artık duyulmaz olduğunda, onlar zaten 100 kulaç halatın tamamını salmışlardı. Daha fazla halat salamayacaklarına göre Don Quixote'yi geri çekmenin iyi olacağını düşündüler. Buna rağmen bir yarım saat kadar beklediler ve bu sürenin sonunda halatı çekmeye başladılar. Halat o kadar kolayca ve hafif geliyordu ki Don Quixote'nin içeride kaldığını düşündüler. Sancho hüngür hüngür ağlıyor, gerçeği öğrenebilmek için hızlı hızlı çekiyordu. Ama tahminlerine göre 80 kulacı biraz geçtiklerinde bir ağırlık hissettiler ve müthiş sevindiler. Nihayet 10 kulaçta Don Quixote açık seçik göründü. Sancho kendisine seslenerek dedi ki, ''Hoş geldiniz, safa getirdiniz efendim. Orada kalıp yerleşmeye karar verdiniz sanıyorduk. Ama Don Quixote tek kelime cevap vermiyordu. Tamamen çektiklerinde gözlerinin kapalı olduğunu gördüler. Uykuda gibiydi. Yere yatırıp çözdüler ama bir türlü uyanmıyordu. Kendisini o kadar çok evirip çevirdiler, dürtüp sarstılar ki epeyce bir süre sonra kendine geldi. Uzun ve derin bir uykudan uyanırmış gibi gerindi ve adeta korkuyla etrafına bakınarak dedi ki: "Tanrı sizi affetsin arkadaşlar. Bugüne kadar bir insanın görmüş, yaşamış olduğu en güzel, en zevkli manzara ve hayattan ayırdınız beni. Şimdi iyice anlıyorum ki bu dünyanın bütün mutlulukları bir gölge, bir rüya kadar geçici, kır çiçekleri kadar kısa ömürlüymüş. Ah bahtsız Montesinos, ah ağır yaralı Durandarte, ah talihsiz Belerma, ah gözü yaşlı Guadiana ve siz güzel gözlerinizden dökülen yaşları sularınızla gösteren zavallı Ruidera'nın kızları." Kuzen ve Sancho, Don Quixote'nin bağırsaklarından tarifsiz bir acıyla söker gibi söylediği sözleri dinlediler. Ne demek istediğini açıklasın, o cehennemde gördüklerini anlatsın diye yalvardılar. "Cehennem mi dediniz?" dedi Don Quixote. "Öyle demeyin, çünkü bunu hak etmiyor. Şimdi göreceksiniz kendinizde." Çok aç olduğunu söyleyerek yiyecek bir şey vermelerini rica etti. Kuzenin kilimini yeşil çimenlerin üstüne serdiler. Heybelerindeki azıkları çıkardılar ve üçü bir arada dostça oturup akşamüstü kahvaltısı, akşam yemeği, hepsini birden yediler. Kilim kaldırıldığında La Mançalı Don Quixote dedi ki: "Kimse kalkmasın, dikkatle beni dinleyin evlatlarım." 23. Bölüm. Müthiş Don Quixote, derin Montesinos mağarasında gördüğü imkansızlığı ve boyutları, bu serüvenin uydurma kabul edilmesine yol açan inanılmaz şeyleri anlatır. Saat herhalde öğleden sonra dört sularında olmalıydı ki, güneş bulutların arkasına gizlenerek zayıf yumuşak ışınlarıyla Don Quixote'nin iki değerli dinleyicisine, Montesinos mağarasında gördüklerini sıcaktan rahatsız olmadan anlatmasına imkan tanıdı. Don Quixote söze şöyle başladı: "Bu zindanın 12-14 adam boyu derinliğinde, sağ kolda katırlarıyla birlikte iri bir arabanın içine sığabileceği büyüklükte bir girintisi var. Çok uzaktan toprak sathında açılmış kimi delik veya yarıklardan solgun bir ışık sızıyor bu girintiye. Ben halatın ucunda aşağı sarkmaktan yorulmuş, bunalmış halde, belirli bir yol iz olmadan o aşağıdaki karanlık bölgede ilerlediğim sırada bu girintiyi gördüm ve içine girip biraz dinlenmeye karar verdim. Sizlere seslenip ben haber verinceye kadar daha fazla ip salmamanızı söyledim ama duymadınız herhalde. Saldığınız halatı toparlayıp bir kangal halinde yığdım. Üzerine oturup kara kara düşünmeye koyuldum. Tutacak biri olmadığına göre dibe varabilmek için ne yapabileceğimi kestiremiyordum. Ben bu şaşkınlık ve düşünceler içine gömülmüşken birdenbire hiç istemediğim halde üzerime derin bir uyku bastırdı. Hiç beklemediğim bir anda nasıl olduğunu anlayamadan uykumdan uyandım ve kendimi tabiatın yaratabileceği, en yaratıcı insan zihninin hayal edebileceği en güzel, en şirin, en hoş çayırın ortasında buldum. Gözlerimi ovdum, açtım, uyumadığımı anladım. Gerçekten uyanıktım. Buna rağmen oradaki kişinin gerçekten ben mi yoksa boş, sahte bir hayalet mi olduğunu anlamak için başıma, göğsüme dokundum. Ama dokunma, his ve içimden yaptığım mantıklı akıl yürütmeler, şu anda buradaki ne kadar bensem, o anda oradakinin de o kadar ben olduğumu gösterdi. Sonra gözlerimin önünde harikulade, muhteşem bir saray veya şato belirdi. Duvarları, surları, saydam, lekesiz kristalden yapılmış gibiydi. Açılan iki büyük kapıdan saygıdeğer bir ihtiyar çıktı ve bana doğru gelmeye başladı. Üzerinde yerleri süpüren mor çuhadan bir pelerin vardı. Omuzlarını ve göğsünü yeşil satenden bir üniversiteli kaşkolu örtüyordu. Başında siyah bir Milano kepi vardı. Bembeyaz sakalı göbeğine kadar uzanıyordu. Yanında herhangi bir silah yoktu. Elinde sadece boncukları cevizden büyük, onarlık ara boncukları da deve kuşu yumurtası iriliğinde bir tesbih vardı. İhtiyarın edası, yürüyüşü, ciddiyeti ve çok güçlü kişiliği ayrı ayrı hepsi bir arada beni hayrete, hayranlığa boğdu. Yanıma geldi ve önce beni sıkıca kucaklayıp sonra da dedi ki, La Mançalı yiğit şövalye Don Quixote, bu ıssız yerde büyü etkisinde olan bizler çok uzun zamandır seni bekliyorduk. Gel ve Montesinos mağarası denen bu içine girdiğin derin mağaranın gizlediklerini dünyaya anlat diye. Çünkü bu serüven yenilmez yüreğin ve sonsuz cesaretinle üstesinden gelmen için özel olarak sana ayrılmış bir kahramanlık. Benimle gel sevgili şövalye. Bu saydam şatonun gizlediği harikaları göstermek istiyorum sana. Ben bu şatonun valisi ve daimi bekçisiyim. Çünkü ben bu mağaraya adını veren Montesinos'un ta kendisiyim. İhtiyar Montesinos olduğunu söyler söylemez, yukarıdaki dünyada anlatılanların doğru olup olmadığını sordum kendisine. Gerçekten can ciğer dostu Durandarte'nin kalbini küçük bir hançerle göğsünün ortasından söküp çıkarmış, arkadaşının ölürken vasiyet ettiği şekilde Senyora Belerma'ya götürmüş müydü? Buna cevaben hançer haricinde hepsinin doğru olduğunu söyledi. Kullandığı şey hançer de değilmiş, küçük de. Bir bizden daha sivri, incecik bir kamaymış. Bunun üzerine Sancho herhalde Sevilla'lı Ramon de Hoces'in meşhur kamalarındandı dedi. Bilmiyorum diye devam etti Don Quixote. Ama o kamacının işi olmasa gerek. Çünkü Ramon de Hoces daha dün yaşıyordu. Oysa bu facianın geçtiği Roncesvalles olayı çok uzun yıllar önce olmuş. Zaten bunun cevabı büyük bir önem taşımıyor. Olayın gerçekliğini ve akışını da bozmuyor, değiştirmiyor. Doğrudur diye cevap verdi kuzen.